Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, tarihin derinlerine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte inşallah yaklaşık bir saat boyunca yine bir tarih yolculuğuna çıkacaksınız. Hep beraber çıkacağız güzel bir tarih yolculuğuna. Geçtiğimiz programda İstanbul'un fethini konuşuyorduk. Fetih sürecini 6 Nisan 1453 tarihine, fethin kuşatmanın daha doğrusu. Fetih kelimesi hep dilime dolandı. Geçen programda da söylemiştim. Güzel bir
Evet.
kelime. İstanbul'la çok
Çok güzel.
yan yana geldiğinde çok daha güzel oluyor. Kuşatmanın
Aynen öyle.
başladığı
Aynen.
kadar gelmiştik. 6 Nisan 1453'e kadar gelmiştik. İnşallah bu programımızda da fetih sürecini konuşmaya devam edeceğiz. Değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi programımıza hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk İbrahim'cim. Çok teşekkür ederim.
Yani dediğim gibi fetih, İstanbul deyince İstanbul'dan sonra İstanbul kelimesinin isminin yanında ne yazılabilir diye düşündüğümüzde direkt aklıma fetih geliyor. Başka hiçbir şey gelmiyor. Çünkü
Aynen öyle.
Aleyhisselatü
Aynen
Vesselam
öyle.
Efendimizin bu konuda hadisi şerifi var, övgüsü var. Onu fetheden kumandana, o kumandanın askerlerine yönelik gerçekten Fatih Sultan Mehmet
Aynen
öyle
öyle.
bir iş yaptı ki, hani Osmanlı padişahları arasında kuşkusuz çok önemli isimler var ki programımızda konuşmaya çalışıyoruz, bu isimleri gündeme getirmeye çalışıyoruz. Hepsi ayrı ayrı değerli ama Fatih Sultan Mehmet bambaşka biri. Dolayısıyla yaptığı
Aynen öyle.
iş, gerçekleştirdiği fetih aradan asırlar geçmesine rağmen hala konuşuluyor ki programımızda da yine konuşacağımız bazı detaylar var. Gemilerin karadan yürütülmesi gibi bunlar hakikaten olağanüstü şeyler. Topların döktürülmesi, o toplara Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizzat işte sizin geçen programda da ifade ettiğiniz gibi onların soğutulması ile ilgili Fatih'in Urbanus'ların bile bilmediği bir yöntemi ona söylemesi falan. Gerçekten çok muazzam, müthiş işler. İnşallah
Belki
dilimiz
İbrahim'cim,
döndüğünce
evet,
buyursunlar abi.
belki de en önemlisi pek çok mübarek sahabiye nasip olmamış bir fethin, bu genç 21 yaşındaki genç sultana nasip olması İbrahim'cim.
Tabii
Başta
şeyi de
İbni Ubel Ensari Hazretleri olmak
tabii
üzere
tabii
yani.
şeyi konuşmuştuk yani Emeviler döneminde yapılan kuşatmaları konuştuğumuzda işte Yezid bin Muaviye'nin komutanlık yaptığı orada Hazreti Hüseyin Efendimizin de İstanbul'a geldiğini
Aynen
söylemiştiniz.
öyle.
Yani gerçekten önemli bir
Aynen
şey.
22 tane toplamda 22 kuşatma var İbrahim'im. Yani bu
Evet.
hem
Müthiş bir şey.
Müslümanlar hem de diğer milletler tarafından.
Müthiş bir şey. Evet, şimdi
Evet.
6 Nisan 1453 tarihine geldik. Kuşatma başladı. Buradan devam ederim abi.
Gün gün ilerleyelim Allah'ın izniyle İbrahim'cim. 6 Nisan'da dedik genel karargah kuruldu. Surların karşısında Fazlıhan Meydan Maltepe tarafında ana şeyini otağını kurdu. Türk ordusu tabii bütün surlar boyunca mevzi aldılar. Zağnos Paşa Galata surlarının dışındaki tepelerde konuşlandı. Şehre teslim teklifleri gönderildi. Geçen programda bahsetmiştik.
Evet.
Bunlar imparator tarafından kesin bir dille reddedildi.
Reddedildi.
İkinci günü yani 7 Nisan'dan itibaren biz imparatorun generali, bir numaralı generali Cenevizli Cusinyani ile birlikte müdafayı surlarda artık en zirve noktasına getirdiğini, askerlerinin bizzat yanında olduğunu, zaten tüm kuşatma boyunca da müdafilerin yanından, kendi askerlerinin yanından ayrılmayacak 11. Konstantin. Bu da onun için o artı, çok büyük bir artıdır. Pek rastlanmaz bu şekilde Batı tarihinde zira. Bu şeyde ilk kuşatmanın akşamından itibaren karşılıklı ok atışları söz konusu. Yani ilk kuşatmanın ilk gününde iki taraf için de ciddi bir henüz birbirlerini tartma, dengelerine bakma söz konusu değil.
Evet.
İkinci günden itibaren Türk tarafı şeylerini, küçük çaplı toplarını kullanmaya başlıyorlar. Çünkü bu ilk top ateşlerinin surları ne ölçüde hasar vereceği, ikinci husus müdafilerin surlarda oluşacak hasarlara karşı ne ölçüde süratle reaksiyon gösterebileceklerini görmek istiyorlar. Bu üçüncü gün zaten Türkler ikinci gün boyunca yaptıkları atışların hasarlarının üçüncü güne geçen, ikinci günü üçüncü güne bağlayan gece boyunca Doğu Roma tarafından büyük bir başarıyla ve özveriyle gerçekten de tamir edildiklerini görüyorlar. Bu yüzden tabyaların en azından bir kısmını biraz daha ileri taşınmasını istiyor Fatih Sultan Mehmet Han. Türk askerleri 3. günde, yani 8 Nisan oluyor değil mi? 6, evet 8 Nisan evet. 3. gün. 3. günde ileri istikamcılar daha ileri siperler kazmaya başlıyorlar. 4. günü yani 9 Nisan'da imparator Haliç'teki o meşhur zincir, Haliç'in girişindeki meşhur zinciri biliyoruz. Buraya 9 tane büyük çaplı Roma gemisi bu zincirin önüne konuşlandırıyor. Her ne kadar zincire ve o güne kadar yaptığı tarihi vazifeye güvense de Türklerin kara ordusu malum fakat nasıl bir donanması olduğundan henüz tam olarak emin olamadığından böyle bir tedbir alıyor. 10. gün top ateşleri artık bu sefer surlardan da başlıyor ve o günde yani bu 5. günde İbrahim'ciğim imparatorun Justinianus'a Urban Usta'yla çalışmayı bırakmalarındaki hatadan ilk bahsettiği gündür. Çünkü surlardan yaptıkları, Türk tarafına doğru yaptıkları ateşin çok etkili olmayacağını ilk defa anladığı şey, ilk defa anladığı gün. Bu 4. günün öğleden sonra saatleri. 5. gün top atışları karşılıklı devam ediyor. Fakat Fatih Sultan Mehmet Han ilk okçu birliklerinin, seyyar okçu birliklerinin, bunları yani hareketli taarruz okçu birliklerinin surlara yaklaşarak sur altından barbataların arasındaki hedefleri ilk defa bir tecrübe etmesini istiyor. Yani birinci sura doğru, hendeğin hemen gerisindeki birinci sura doğru yaklaşarak oradan doğrudan çatışmaya girmelerini istiyor.
Evet.
6. günden itibaren bu Topkapı, Ayos Romanos, işte eski şeyde Topkapı'dan önce Ayos Romanos kapısının karşısına Urban Usta'yla ikisinin büyük şaheseri Şahi topunun konuşlandığını görüyoruz İbrahim'ciğim. Şahin'in yanına ayı ve yavruları demiştik. Geçen programdaydı galiba. Yavrular olan balyemez toplarının da konuşlandığını görüyoruz. Şeyden sonra bu ilk haftanın sonundan itibaren bu ateşlenmeye başlayacak.
Evet.
Nihayet Konstantin'in ürktüğü, nasıl bir çapta olacağını hesaplayamadığı önceden Baltoğlu Süleyman Paşa emrindeki Türk donanması nihayet İstanbul surları önünde Dolmabahçe önlerinde demir atıyor. O açıdan şeyden, o Dolmabahçe önlerinden surları ateş altına aldı. Fakat bakıyor ki tabii 11. Konstantin tahmin ettiği gibi Türk topların, Türk donanmasının kadırgalarının birer büyük kayık hükmünde olduğu, kara ordusu ne kadar güçlüyse donanmasında çok da tedirgin etmeyecek bir donanma olduğunu ilk defa müşahede etmiş oluyor.
Evet.
Tabii şunu söylemeden de geçmeyelim İbrahim'ciğim. Bunlar teknik bilgiler. Yalnız 7. gün pek çok kaynakta Eyüp sırtlarından gökyüzüne doğru Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin Hazretleri'nin bir yeşil bir nur tabakasının yükseldiğini göre. Tabii bunları biz inanıyoruz İbrahim'ciğim. Bunlar teknik veriler arasında biz bunları koyuyoruz. Akşemseddin Hazretleri'nin Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin kabrinin o bölgede olduğunu bildiği fakat yerini tabii ki bilmediği, fakat bu nurun ona aşağı yukarı yerinin neresi olabileceğini gösterdiğini müşahede ediyoruz. Çünkü hemen onun ardından bölgeye çatışmaların durduğu bir ikindi namazı esnasında bölgeye Fatih Sultan Mehmet Han'la birlikte gittiklerini ve iki çınar fidanını kabir buradadır sultanım diyerek ayak uçlu baş uçlu diktiğini görüyoruz. Fakat tabii Akşemseddin Hazretleri'nin 2. Mehmet Han'ın nazarındaki büyük prestijini ilk günden itibaren tabii böyle şeyler rahatsız eder İbrahim'ciğim. İki yakın arkadaşlık varsa illa büyük şeyde olmasına gerek yok. Büyük adamların arasında olmasına gerek yok. Sultanlar, evliyalar falan gibi. Bu kendi kişisel hayatlarımızda dahi bu görülebilir. Akşemseddin Hazretleri'nin o büyük prestiji tabii ki Akşemseddin Hazretleri aslında büyük bir tıp doktoru aynı zamanda.
Evet.
Pense'nin Maddetül Hayat diye bir kitabı var. Burada bu kitapta Pasteur'den 400 yıl evvel insan bu mikrop nazariyesini ilk ortaya atan kişi olarak biz onu kabul ediyoruz. Çünkü geçen kitapta kendisi hastalıkların insanlardan insanlara gözle görülmeyen bir takım tohumlar aracılığıyla geçtiğine dair ilk defa bu teoriyi ortaya koyan, dediğimiz gibi Pasteur'den 400 yıl önce. Tabii bizi bu noktada pek çok bilim adamımız Var tabii ama çeşitli branşlarda. Bu, Avrupa İbrahim'cim 18. asrın sonlarından itibaren, biraz 19. asırda bu patent sistemini geliştirdi, kurdu ve geliştirdi. Bütün buluşları, ne bileyim işte biz Biruni'yi elbette ki biliyoruz, gezegenleri, yörüngelerini ilk defa bugüne yakın rakamlarla, hesaplarla bulan kişi olarak. Ama onlar tabii Johannes Kepler'den başladılar. Bizimkilerin adı bile geçmiyor. Uluğbey'in adı bile geçmiyor Biruni'den başka mesela. Bir Kindi'nin işte o şeyde optikle ilgili buluşlarında Kindi adı bile geçmez Avrupa'da. Maalesef bu patent sistemiyle ilgili bir durum. Bu yüzden hakikatler çok çarpıtılıyor, el değiştiriyor. Ve bir de Batı medeniyetindeki bu hem patent bir de bu tertip ve tasnif olayı, yani buluşları kategorilendirme ve bunları kayıt altına alma ve devamlılığını sağlama hususu var İbrahim'cim. Yani bir kişi arkasından yetiştirdiği talebelerin kendi çapında ismini kullanmasına, şöhret olmasına orada daima izin vermiş. Fakat bizim geleneğimizde bir tevazu söz konusu. Herkes kendi, bizde divanlar bile mesela Divanı Şems-i Tebrizi diye geçer mesela Mevlana Hazretleri'nin divanı. Bu hem iyidir hem de tabii bu belki bir noktada çok ileri bir tevazu oluyor. Çünkü asıl sanatkarın ismi kaybolmuş. Bunu biz hat ve nakkaşlarımızda da kendi minyatür resim sanatımızda da görüyoruz.
Mahlas kullanıyorlar mesela onlar da oraya bir isim.
Mahlas kullanıyorlar ve kendi isimlerini almıyorlar. Hocaların ismini çok kullanıyorlar. Hocaların ismini onlara isnat ediyorlar eserlerini. Tamam, bunlar olur ama bunların kaydının iyi tutulması, tasnifinin iyi yapılması, daha sonra da patentlendirilememesiyle birlikte sanatçılarımız, bilim adamlarımız pek çok buluşlarını ve sanattaki ve bilimdeki buluşlarını batılılara kaptırmışlar.
Maalesef.
Ne yazık ki. Evet, biz
Akşemseddin
şeye
Hazretlerinden
geldik.
bahsediyorduk.
Ha, o Akşemseddin Hazretleri'ne bahsediyorduk İbrahim'ciğim. Kendisi, evet, o iki çınar fidanını Ebu Eyyub Ensari Hazretleri'nin bulunduğu ihtimali çok yüksek olarak kendisinin ifade ettiği mevkiye dikiyor. Kendisi burada, tabii kendisi orada olduğunu ifade ediyor. Fakat etrafındaki fitne unsurları sultanı o gece şey yapıyorlar. Ne diyelim? Kafasını bulandırıyorlar, zihnini bulandırıyorlar. Faustus Hamam Medan erinmiyor. Bizzat giderek o muhafızlarla birlikte çınar fidanlarının yerini değiştirirken kendi yüzüğünü de Akşemseddin Hazretleri'nin gündüz işaret ettiği yerde toprağa gömüyor. Ertesi gün tekrar oraya bir ziyaret maksadıyla kuşatma çatışmalar arasında gidildiğinde Akşemseddin Hazretleri yeri görür görmez diyor efendim yani burası değil, çınarların yeri değiştirilmiş deyince Faustus Hamam Medan'ın da gönlü mutmain oluyor. Zaten şeyde ilk orijinal mevkiinde de zaten yüzüğünü gömmüş olduğu için oraya bizzat kendisi açıp çıkarıyor yüzüğünü. Hocasına işte böyle bir söylentiler üzerine bunu yaptığını, belki edebe aykırı bir durum olduğunu ama kendisinin değil bu konuda fitne kazanı kaynatanların tatmin olmaları için bunu yaptığını söylüyor. Ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin de kabrini keşfi bu şekilde zuhur ediyor İbrahim'ciğim. Şeyde biz 13 ve 14. yani 8. ve 9. günler, bunlar 13 ve 14 Nisan'a tekabül ediyor. Ondan sonraki günler boyunca aşağı yukarı bir hafta boyunca karşılıklı top atışlarının yapıldığı ve Faustus Hamam Medan'ın bilhassa 13. 14. günden itibaren kuşatma kulelerinin, çünkü direnişin umduğundan güçlü olduğunu fark edince Doğu Roma tarafında kuşatma kulelerinin de kullanılmasını buyuruyor. O arada da 13. günde Baltoğlu Süleyman Bey donanmanın büyük bir kısmını yanına alarak bugünkü Büyükada, Kınalı, Heybeli, Burgaz adından ibaret olan Prens Adaları olarak da geçen adaları ilhak ediyor İbrahim. Fethediyor. 14. günde biz Süleyman Bey'in o muvaffakiyetlerinin hemen peşi sıra Haliç'teki zinciri önde sıralanmış olan Ceneviz ve Doğu Roma gemilerine bir taarruzunu görüyoruz. Fakat o tabii 9 gemiyi muazzam bir direniş sergiliyorlar ve Baltoğlu Süleyman Bey şeyden geçemiyor. Zinciri de zaten aşmayı da beceremiyor. 15. günde 3 tane, bu kimi kaynaklarda 15 kaynaklarda 20. gün geçer. Aslında 20. gün daha isabetli bir tarih. Dört büyük papalığın da içinde gemisi var. Dört büyük Ceneviz gemisi Türk donanmasını İbrahim'cim yararak geçiyor ve zinciri de o sırada kaldırıp bu dört gemiyi geçirmeyi başarmışlar. Bunlar yardım gemileri. Doğru Roma'ya yardım getiren gemiler. Şimdi tabii şunu söylemek lazım. Biz Türk kadırgalarını bilhassa o dönemde bugünün birer büyük kayığı gibi olduğunu söylemiştik. Gerçekten de öyleydi. Bu onlara bir manevra kabiliyeti, üstünlüğü getiriyordu hiç kuşkusuz. Evet. Fakat bilhassa Venedik ve Ceneviz gibi iki deniz ülkesi tamamen deniz ticaretiyle yaşayan bu ülkelerde daha yüksek bordalı, daha sağlam gemiler yapılabiliyordu. Bunlar onların bir geleneğidir. Bizim gibi onlar 11. asırdan sonra denizle tanışmadılar.
Evet.
Venedik Deniz Cumhuriyeti muazzam uzun ömrü, yani 700-800'e yakın ömrü olan ve tamamen bir deniz ticaretiyle hayatını pek çok limanlar kuran, başka ülkelerde ticaret limanları kuran bir deniz ülkesi. Hı hı. Bunlar gemicilik sahasında bizden daha ileriydiler. Zaten biz başka programlarda çeşitli vesilelerle söylemiştim İbrahim'ciğim. Osmanlı denizciliği hiçbir zaman bir İspanyol ya da Portekiz denizciliği, hatta Venedik denizciliği kadar bile
olamadı.
Hı-hı. Olamadı. Olamadı. Bu çünkü onlar deniz insanıydı. Tabii. Yani biz deniz insanı değiliz. Yani o söylemeye çalıştığımı biz geç tanıştık.
Onlar bir mesela de okyanusta sınırı olan ülkeler. Oradan
okyanus sınırı olan ülkeler o 15. asırdan itibaren okyanuslara açılmış. Afrika'da sömürgecilik faaliyetlerine başlamış. Hatta zaten Amerika kıtasına gidecek olan ülkeler İbrahim'ciğim.
Tabii. Abi bir ara verelim isterseniz. Tamam. Tam yerine rast geldi derler ya, öyle bir yerde kaldık.
Eyvallah.
Bir ara verelim, aranın ardından buradan devam edelim. Baltaoğlu ile alakalı benim de söylemek istediğim ufak tefek bir şeyler var. Onları da inşallah aradan sonra konuşalım. Kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. İstanbul'un fethini konuşuyoruz. Aradan önce de yine önemli bir yerde kalmıştık. Baltaoğlu Süleyman Bey veya Baltaoğlu Süleyman Paşa, Haliç'e girmek üzere gelen Roma ve Cenova gemilerini durduramadı. O gemiler Bizans'a yardım etmek üzere Haliç'e girdi ve daha sonra Haliç'te o çekilen zincir Baltaoğlu Süleyman Paşa ve askerlerinin bunlarla mücadelesini engellemiş oldu. Burada kalmıştık. Okay abi, şimdi Baltaoğlu Süleyman Bey deyince, yani kuşkusuz mücadele eden bir karakter Baltaoğlu Süleyman Bey. Hatta bu mücadele, bu çatışma sırasında gözünü kaybettiği söylenir. Fatih Sultan Mehmet Han hatta o tabloya filan böyle konu olmuştur.
Zanon'un tablosundan atını denize sürdüğü resim tam o sırada, işte tam dört Ceneviz gemisinin bizim donanmayı yararak geçmesinden sebep.
O kadar celalleniyor ki sultan, atını denize sürüyor ve Baltaoğlu Süleyman Paşa'yı yanına çağırıyor. Gemiler Haliç'e girdikten sonra o yaralı halde Baltaoğlu Süleyman Paşa'ya çok kızıyor ve kendisini azlediyor görevden. Şimdi Baltaoğlu deyince insanlar Baltaoğlu Süleyman Paşa görevinden azledildi ve ne oldu? Bundan sonrasını pek bilmezler. Kısaca söyleyelim, Baltaoğlu Süleyman Bey bu azilden sonra Osmanlı ordusu içerisinde savaşmaya devam ediyor. Kara savaşlarında savaşmaya devam ediyor. Yani böyle bir azledildi, ondan sonra yok oldu, kayboldu, gitti falan gibi bir durum yok. Askerlerini yapmaya devam ediyor. Mücadeleye, mücahedeye, cihada devam ediyor yani. Dolayısıyla Baltaoğlu Süleyman Paşa, yani belki Ceneviz gemilerini durdurabilse, Haliç'e girmelerini engelleyebilse fetih daha kısa bir sürede gerçekleşecekti. Ama o üzerine düşen vazifeyi yaptı. Biraz da mukadderat yani, takdir-i ilahi.
Çok noktanın altını çizin.
Fatih Sultan Mehmet çok kızmasına rağmen o da yılmadan.
Aynen öyle. O savaşan, gözünü kaybeden, padişah tarafından çok şiddetli azarlanan, bazı kaynaklarda o haline rağmen ölen, ondan sonra bütün mal varlığı, daha sonra görevi azledildiği gibi bütün malına el konulan, müsaade edilen, fakat devletine küsmeyen,
evet,
daha sonra Karag ordusunda görev alan, birçok savaşa vefat ettiği tarihe kadar bir gün gönül koymadan birçok savaşa katılan, cesurca savaşan muazzam bir insan var karşımızda.
Müthiş bir şey. Şimdi abi benim aklıma şu
sen
geliyor.
Sen çok güzel bunu, ben bunu unutacaktım. Sen oranın altını çizmekle iyi yaptın.
Estağfurullah. Şöyle aklıma şu geliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği döneminde hani minbere çıkıp ben bir yanlış yaparsam ne yaparsınız diye ashab-ı kirama sorduğunda aralarından birileri ayağa kalkarak kılıçlarını çekiyorlar ve diyorlar ki seni kılıcımızla düzeltiriz diyorlar ve halife Hazreti Ömer İslam devletinin lideri, yöneticisi, yani bugünün deyimiyle devlet başkanı ellerini açıp Allah'a dua ediyor. Diyor ki ya Rab diyor, bana böylesi bir tebaa nasip ettiğin için sana hamdü senalar olsun diyor. Şimdi bu insanlar yani bugün çok benzerini, örneğini görüyoruz, yaşıyoruz. Yani işte devlette görev alıp daha sonra işte görevden el çektirilen kimileri böyle direkt olarak kendini o noktaya getiren siyasetçilere, kişilere, devlet yöneticilerine baş kaldırmaya başlıyorlar. Tarih kitapları işte bunları yazıyor. Baltoğlu çok önemli bir örnektir bu konuda. Yani Fatih'in kendisini azarladığı, hatta sizin de ifade ettiğiniz gibi kimi kaynaklara göre dövdüğü, mallarını müsaadere ettirdiği Baltoğlu Süleyman Paşa devletine küsmüyor ve askerliğine devam ediyor, mücahedeye, cihada devam ediyor ve hayatının sonuna kadar bu tarzından, bu tavrından asla vazgeçmiyor. Bu örnek alınması bir davranış bence.
Hiç kuşkusuz İbrahim'cim. Çok güzel bir husus oldu bunu belirtmek. Sohbetin en önemli anlarından biri oldu bence.
Estağfurullah.
Yani devlete küsülmez, sonuna kadar hizmet edilir. Bu hiç kuşkusuz bu böyledir. Kuşatma bu tabii muazzam bir karşılık veriliyor. Bu dört papalık ve Ceneviz gemilerinin şehre yardım getirmesi tabii o zaman Konstantinopolis'te çok büyük bir cesaret ve umuda sebep oluyor. Hemen iki gün sonrasında yani 22 Nisan'da o muazzam Kabataş'tan Kasımpaşa'ya gemilerin aktarılması, karadan yürütülmesi vakası zuhur ediyor.
Bu proje bizzat Fatih Sultan Mehmet Han'a ait değil mi abi?
Aynen öyle. Hı-hı. Aynen öyle. Tarih boyunca zaman zaman gemilerin karadan yürütülmesiyle ilgili İskender de dahil olmak üzere bazı kumandanların bu yola gittiklerini görüyoruz İbrahim'ciğim.
Hatta yanılmıyorsam Çaka Bey olsa gerek. Evet. O da yapmıştı galiba değil mi? Yani Çaka Bey diye hatırlıyorum ama yanılıyor olabilirim. Onun da
vallahi onu bilemiyorum.
Onun da gemileri karadan yürüttüğüne dair bir yerde bir kaynakta okumuştum evet.
Evet.
Fakat çok önemli bir şey abi. Yani şimdi daha önce örnekleri olmuş olması bu hadisenin bu kadar kısa sürede gerçekleşmesini daha önce örnekleri vardı diyerek sübhanaltı etmemize sebep olacak bir hakikat değil. Gerçekten yani
değil.
Kadar şeyin bir yandan da yani kuşatma devam ediyor. Hani kuşatmayı durduruyoruz, kaldırıyoruz, gemileri indireceğiz falan diye bir şey yok. Bir gecede yürütmek de çok ilginç bir şey yani.
Aynen öyle. Bunun planlaması muazzam İbrahim'ciğim. Tepelerin en alçak olarak Halic'e doğru geçtiği bölge tespit edildikten sonra süratle bölge, ormanlık bölge düzleniyor. Kesilen tombuklar kızak haline getiriliyor ve o kızakların üzerinde o tombuklar yerleştirildikten sonra tekneler onun üzerine çıkarılacak. Ordunun bütün zeytinyağı kaynakları bu bölgeye aktarılıyor. Tespit edilen güzergahta işte o Dolapdere, Maçka Deresi, o Kasımpaşa'ya inen sahil kısmına doğru çok incelikle tespit edilmiş. Hı hı. Tabii Pera'daki Ceneviz kolonisinin bunu görmemesi imkansız İbrahim'ciğim.
Evet.
Yani bu o faaliyeti takip etmemeleri yani farkında olmamaları imkansız.
Muhtemelen yapamayacaklarını düşündüler.
Onu düşündüler ama ikinci Mehmet Han'ın neler yapabileceğini de az çok kestiriyorlardı.
Evet.
O yüzden anlaşma yoluna gittiler. Bu konuda sessiz kalırlarsa İstanbul'un olası bir fethi durumunda, muhtemel bir fethi durumunda ikinci Mehmet Han'ın kendilerine eman vereceği ve bölgedeki varlıklarının devam edebileceğine dair bir garanti aldılar.
Hı hı.
Fakat tabii rahat durmadılar İbrahim'cim. Bu faaliyet şeye bildirildi. Doğruma tarafına doğru istihbarat olarak bildirildi. Fakat Allah'tan ciddiye alınmadı. Çünkü Roma donanması o zaman zaten Haliç'te hazır bir donanma. Bir de bu kadar kısa bir sürede böyle bir şeyin olabileceğini kestiremediler. Fakat O sabah, yani o 22 ya da işte 23 Nisan sabahı Doğu Roma'nın Haliç kesiminde surlarda nöbet tutan muhafızlar bir anda o sabah sislerinin arasından Türk gemileri, bir de şeyi de açmışlar. Yelkenlerini de açıyorlar, bizim kadırgalar. Tabii en öndeki hem insan hem de çekici hayvanların gücüyle kızaklar, o yağlı kızaklar boyunca kaydırıldıktan sonra, sürüklendikten sonra bir diğeri, tabii zincirlerle birbirine bağlı bunlar. Biri şeye ulaştırıldıktan sonra onu aşağı saldıklarında bir diğer geminin çıkması daha kolay oluyor. Ve surlardaki nöbetçiler bulutların arasından, o sis bulutlarının arasından yelkenlerini açmış gemileri indiğini görünce bir anda tabii Doğu Roma tarafı ayılıyor. O sabahın erken saatlerinde böyle bir şeyin varlığını fark edince onlar da tabii o 2 gün öncesinin moral kazandıkları moral, gelen yardımla kazandıkları moral bir anda çökmüş oluyor. Tabii şunu da söyleyelim, onu söylemeyi unuttuk. Üçüncü günden itibaren şahi topu, ilk haftanın sonundan itibaren şahi topu çalışıyor. Fakat bir hafta boyunca ateşlenebiliyor. Birinci haftanın sonunda İbrahim'ciğim, Urban Usta'nın da yanında olduğu bir sırada topu infilak
İnfilak
ediyor.
ediyor.
Urban Usta'nın parçalarını bile bulamamışlar. Bu şekilde infilak ediyor. Fakat şahi topunun ve bu gemilerin 22 Nisan'da karadan aşırılması vakaları, kararlılığını, bu tevaki büyük kararlılığını, ki o dönemde zaten ilk haftadan itibaren yeni bir Haçlı ordusunun toplanıp, Acarların ağırlık bir Haçlı ordusunun toplanıp batıdan geleceğine dair söylentilerin dahi Türkleri bu defa yollarından çeviremeyeceğine dair de bir delil oluyor. Çünkü Türkler bu sefer çok kararlı bir şekilde dendiklerine şahit oluyoruz İbrahim'ciğim. Tabii bu Rum ateşinden biz galiba ilk programda mı, ikincisinde mi bu hususla ilgili
Bahsetmiştik, evet.
bahsetmiştik. Rum ateşi İbrahim'ciğim o dönemde söndürülmesine dair bir çare bulunamayan Roma tarafının en etkili silahı. Bizim kuşatma kulelerinin tıpkı şahi topu gibi ilk haftadan itibaren kullanıldığını, fakat Rum ateşi yüzünden bunların ne yazık ki etkisiz kaldığını görüyoruz. Bu Rum ateşi sayesinde bunların çoğu yakılıyor, yerle bir oluyor kısa süre sonra. İçindeki askerlerimizle birlikte bunları söndürmek mümkün olmuyor. Şeyden tabii lağımcılarımızın faaliyetlerinden de bahsetmek lazım İbrahim'cim. O
Tabii.
dönemde tabii tüm orta ve yeni çağlar boyunca en etkili lağım kazan grup, bu istikamcı grubu hiç kuşkusuz Sırplardan müteşekkil. Çünkü Sırpların gümüş madenleri zaten o dönemde de meşhur. Herkesin ele geçirmek istediği muazzam bir kaynak. Bu yüzden de Sırplar madencilik hususunda ilerlemiş, her türlü zeminde derin tüneller kazabilen bir millet. Bizim ordumuzda da bu Sırp lağımcılardan büyük ölçüde mevcut. Fakat General Justiniani sur gerisinde bunlara karşı yeni bir sistem uyguluyor İbrahim'ciğim. Bizim lağımcılarımız surlara doğru kazıya başladıkları gece saatlerinde kovaların içine, sur gerisinde kovaların içine su dolduruyor Justin yani. Ve bu kovalardaki titreşime göre o bölgeden bir lağım kazıldığına kani oluyor ve karşı lağımlar kazdırıyor. Bizim askerlerimizin pek çoğu bu noktada karşı lağımlar kazılıp bu lağımların ucuna bırakılan yüklü miktarda barut sebebiyle o tünellerin çökmesiyle şehit oluyorlar. Toprak altında kalarak şehit oluyorlar. Yani evet, karşımızda surlarda 8-9 bin kişilik bir müdafi var İbrahim'ciğim. Karşısında 120 bin kişilik bir Osmanlı ordusu var. Şimdi nasıl bu 8-9 bin kişiyi geçemiyor gibi konuşulur bazen. Her zaman birincisi şudur ki kale harbi sahra meydan harplerine benzemez. Karedekiler her zaman daha kolaydır. İşleri her zaman daha kolaydır. Onlar korunmaklıdır. Ve o yüzden az sayıda olsalar da çok sayıda kuvvetleri durdurabilirler.
Bu arada Osmanlı ordusu kaç kişi abi? Özür dilerim. Yani 8-9 bin kişilik bir mukavemete karşı Osmanlı ordusu kaç kişi?
İbrahim'cim ortalama 120 bin kişi civarında. 100 bin ile 200 bin arasında ama ortalama 120 bin civarında bir asker sayımız var bizim o sırada. Kısacası şahit olduğumuz infilak ediyor. Donanmamız şey indirildikten sonra, Haliç'e indirildikten sonra orada sıkışıp kalıyor. Yani tam bir manevi tesir oluyor ama ciddi bir, onun da şahi topu gibi ciddi bir etkisi olmuyor. Şeyler etkili oluyor. Havan topları, yine planlarını bizzat Paşam Meydan'ın çizdiği havan toplarının biz Galata gerisinden etkili olduklarını görüyoruz. Fakat şahiler etkisiz. İndirilen gemiler etkisiz. Bir de en son ne dedik? Hasılı Karşı taraf o 8.000-9.000 kişi mevcuduna rağmen, ha kuşatma kuleleri dedi ki İbrahim, evet. Kuşatma kuleleri de bu Grejua yüzünden, bu yani Rum ateşi dedikleri, Grejua dedikleri silah terkip yüzünden yakıldıklarından, bizim en etkili olacağını düşündüğümüz harekatlar bir nevi bir noktadan sonra altı kalmaya başlıyor. Ha, tabii dördüncü lağımcılarımıza çok güveniyorduk. Bunlar da tesissiz kalıyor. Bu dört unsurun çok etkili olacaklarını inandıkları bir noktada tesissiz kalmaları asker üzerinde tabii kuşatmanın uzamasına sebep oluyor. Karşılıklı top atışları, karşılıklı taarruzlar ve bunlar tabii kritik hamleler yapılamadığı için tesissiz kalmaya başlıyor. Biz 40. güne eriştiğimizde bu yüzden Yeniçerilerin arasında artık huzursuzluğun başladığı, hatta Yeniçeri ağasının bizzat şu taleple huzura çıktığını görüyoruz. Yeniçeri kanununda 40 günden fazla bir kalenin önünde durmak yoktur.
Evet.
Bu kuşatma bir şey de vermiyor. Yani en güvendiğimiz silahlarımız ve harekatlarımız netice itibariyle etkisiz kalıyor. Ve bir Haçlı ordusunun geldiğini de biliyoruz, diyor Yeniçeriler. Yani bu noktada kuşatmanın kaldırılmasını istiyorlar. Ve tabii onları şaşırtıcı bir şekilde destekleyen Çandarlı Halil Paşa oldu.
Evet.
Zaten daha sonra göreceğiz ki ilk günden itibaren çok değişik gerekçelerle bunların pek, tabii bunların ne kadarının sunduğu gerekçelerin bir kısmı menkıbevi de olabilir İbrahim'ciğim. Yani gerçekliği tam ne kadar kesin onu bilmiyorum ama mesela ileri sürdüğü gerekçelerden bir tanesi Çandarlı Halil Paşa'nın İstanbul'un lodosu sebebiyle havasının çok ağır olduğu, burada yaşayan bir insanın hakiki bir dervişlik yapamayacağı, çünkü sabah namazına havadan yüzü, hele lodoslu günlerde insanı hasta yaptığı, hasta ettiği, bu yüzden başta sabah namazı olmak üzere gece namazına kalkmanın ne kadar zor olduğuna falan dair pek çok gerekçelere sönerek kuşatmanın kaldırılmasına, zaten hiç başlamamasına, hı hı, ve kuşatma esnasında da kaldırılmasına dair sürekli çabaları var. Daha sonra ilerleyen dönemde fetih sonrası yapılan soruşturmalarda doğrudan 11. Konstantin'le ilgili birlik karşılıklı yazışmaları, hatta Allah alem ondan, tabii bunlar iddia tabii, yani biz şimdi onu şeyini bilemeyiz. Tarihlerde söyleniyor, rüşvet aldığına dair şeyler de söyleniyor ama tabii onu Allah bilir. Yani şimdi o kadar da, yani biraz ileri gibi geliyor bana, doğru mudur? Evet. İyi midir bilemiyorum.
İşte tarihçiler ama diyor ki Fatih Sultan Mehmet Han, evet, bu kadar şiddetli şekilde cezalandırdıysa bu iddiaların doğruluk payı olabilir. Evet. Tabii dediğiniz gibi Allah'ın Teala'nın bileceği bir şey bu abi sonuçta.
Aynen öyle. Tabii bu bütün bu Türk hanedanlarının el çektirilmesi gibi, başta Çandarlı Hanedanı gibi 150 yıldır, hı-hı, Osmanlı yok çeşitli aralıklarla yürütmeyi elinde tutmuş. Yani sadrazamlık makamında bulunmuş. Evet. Baş vezirazamlık makamında bulunmuş. Böyle bir ailenin
kurucu ailelerden bir tanesi hanedanla beraber Osmanlı. Kurucu,
aynen öyle. Aynen öyle. Bunların nüfus kaybetmesi, aynen öyle, güç kaybetmesi Çandarlı Halil Paşa'yı her adımında Fatih Sultan Mehmet Han'a bir muhalif çizgide tutmuş. Hatta o kuşatmayı planladığı günlerin birinde bir gece çağırıyor, hı-hı, Çandarlı Halil Paşa'yı. Çandarlı Paşa tabii bir sultanın başvezirini gece çağırması demek, onun büyük ihtimal boğulması anlamına geleceğini bildiğinden Çandarlı Paşa hemen vasiyetini çıkarmış, eşine veriyor ve üzerindeki bütün kıymetli eşyaları da bıraktıktan sonra sultanın yanına gidiyor ve sultan ona sadece planlarından bahsediyor ve desteğini istiyor. Hatta işte derin bir nefes almış, kelleyi kaybetmedik diye de böyle bir rahatlıyor. Sultan yanından ayrıldıktan sonra böyle bir durum var. Bu çok yadırganmaması lazım.
Evet.
Biz hep bahsediyoruz seninle İbrahim'ciğim. Anakronizme düşmemek lazım.
Kesinlikle.
Bugünden geçmişe baktığımızda ya bu niye böyleydi? Nasıl olur diye. Ya geçmişe bakarken tarihe nasıl olur? Ya da böyle olur. Bak nasıl olurdur ya da böyle olmuştur diye bir şekilde tarih yapılırsa bu sağlıklı olmadığını ben gördüm bugüne kadar İbrahim'ciğim. Yani ben tarihçi değilim. Ama bunun böyle olduğuna kaniyim. Dengeli bir şekilde bakabilmek lazım meselelere. Her zaman dediğim gibi anlamaya çalışarak bakmak lazım. Yargılamadan bakabilmek lazım. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle.
Evet. Programımızın sonuna geldik abi aslında. Yani böyle bir iki dakika, eyvallah, daha konuşabiliriz istersen. Önemli bir şey varsa. Yoksa bitirebiliriz.
Bu isyan üzerine hemen şurayı tamamlayalım, böyle bitirelim İbrahim'ciğim. Yeniçerilerin bu kargaşalık başlatma şeyi üzerine gene Akşemseddin Hazretleri'ni biz sahnede görüyoruz. Mübarek şöyle geliyor bir gece namazından hemen sonra sultanın yanına. Sultanım diyor, Kur'an-ı Kerim'deki Beldetün Tayyibetün, ayette geçen Beldetün Tayyibetün lafzı, yani güzel şehir. Bunun ebced hesabıyla harflerinin toplamı 857'ye tekabül ediyor. Güzel şehir, temiz şehir. Bu 857 bizim de içinde bulunduğumuz yıl olduğundan benim yüksek kanaatim şehrin fethinin size müyesser olacağıdır. Şeklinde moral veriyor Fatih Sultan Mehmedan'a. Kısa sürede bu haberi hemen Yeniçeri'ye duyuruyor Fatih Sultan Mehmedan ve Yeniçeri'nin o azgınlığından, isyanından bu haberle vazgeçtiklerini görüyoruz. İstersen burada bırakalım.
Eyvallah. Abi çok teşekkür ederiz.
Eyvallah. Ben
Daha
teşekkür ediyorum İbrahim.
fetheye gelemedik ama yavaş yavaş inşallah geleceğiz. Bu bahsettiğiniz
İnşallah.
karakterler de, yani Çandarlı Halil başta olmak üzere, Akşemseddin başta olmak üzere, Zanos Paşa gibi, ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın çocukluğu şehzadeliği döneminde, onu da konuşacağız. Yani Molla Gürani gibi isimler, önemli isimler. Bunları da ayrı ayrı ele almak
Aynen öyle.
lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Keyifli bir söyleşi oldu abi.
Ben teşekkür ederim İbrahim'cim. Sağ olasın.
Eyvallah.
Eyvallah.
Değerli dinleyicilerimiz, değerli dinleyiciler, Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızın bu haftada sonuna geldik. Değerli Okay Tiryakioğlu ile, tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile beraber İstanbul'un fethinin başka bir cüzünü konuştuk. Önümüzdeki hafta programımıza inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.